Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimiz de bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergah-ı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştüğü bu bilginin tellallığı lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran, kaynaştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını sağlayarak, bütün bunları yerine getirdiğinde kişinin kendisini daha hissetmesini, ilişkilerini ve iletişimini, bağlarını daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan sosyal yetkinlikleri sizlerle paylaşıyorum. En son sosyal farkındalık yetkinine başlamıştık. 13. yetkinlik olarak geçen hafta, bugün de inşallah konuyu kaldığımız yerden devam edeceğiz incelemeyi. Aziz dostlarım, sosyal farkındalık, başkalarının duygu, niyet ve ihtiyaçlarını okuyabilme, içinde bulunan bağlamı doğru çözümleyebilme, doğru algılayabilme, kültürler arası nüansları gözetebilme ve içinde bulunduğumuz o arkadaş grubu ya da sivil toplum kuruluşu ya da sosyal camia içerisinde karşılıklı hakları gözetebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Bu yetkinlik sadece bireysel ilişkilerde değil, toplumsal, kurumsal, sosyal yaşamda belirleyici bir rol oynar. Nasıl oynamasın ki? Çünkü insan tek başına yalnız bir varlık değildir. İnsan sosyal bir varlıktır. Kurduğu ilişkiler ağı, network'ü, onu zihinsel, duygusal, fiziksel sağlığını güçlendirecek, kendisinden emin, özgüvenli ve sağlıklı bir hale getirir. Sosyal farkındalık, bireyin yalnızca kendi iç dünyasının değil, içinde yaşadığı toplumun, kültürün, değerlerin, normların, inançların, ilişkilerin, gelenek ve göreneğin, sosyal sorunların ve başkalarının duygu ve ihtiyaçlarının da bilincinde olarak bunları doğru okuyabilmesinin ve ona uygun bir davranış geliştirebilmesinin kılavuzudur. Bir başka ifadeyle sosyal farkındalık, kişinin kendisini aşarak İslam'da İsar makamında sürekli bahsedilen kendini önceleyip arkadaşını öteleyen değil, böyle egoist ve bencil bir yaklaşımla değil, kendini öteleyip arkadaşını önceleyen bir bakış açısıyla kendini aşarak başkalarının bakış açılarını, duygularını, beklentilerini, ihtiyaçlarını, hatta içinde bulunduğu sosyal ortamın dinamiklerini kavrayarak anlaması, algılaması. Tabii farkındalık derken sadece işin farkındalık kısmı madalyonun bir yüzüdür. Fark ettik, ne yapacağız? Yönümüzü dönüp geçecek halimiz yok. Uygun olanı, gereğini yapacak şekilde ifa edebilme becerisidir. Aziz dostlarım, geçen hafta empatik boyutuna ve toplumsal boyutuna değinmiştim. Şimdi kültürel boyutuna da biraz değinmek istiyorum. Farklı kültürlere, dinlere, etnik gruplara, yaşam biçimlerine saygı ve anlayış geliştirme. 25 yıldan beri aile koçluğu yapıyorum. Aileyle alakalı 2 tane yayınlanmış eserim var. Aile zekası dünya literatürüne yeni bir zeka kavramı olarak ilk kez acizane benim tarafından kazandırıldı. Bu konularda üstelik aile terapisti Virginia Satir ekolünden gelerek epey kafa yormuş bir kardeşiniz olarak, epey kafa yoran bu konulara bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim. Kültürel boyutuyla alakalı büyük bir çöküş içerisinde aileler. Özellikle evliliklerin ilk döneminde 200, 300, 500 sülalesinin boyutuna göre 1000, 2000, 10.000 yeni akrabayı ailesine katmış oluyor insan. Bunların farklı kültürlerden, farklı etnik gruplardan, farklı gelenekten geldiğini düşündüğümüzde bu yeni akrabaya karşı geliştirecek olan tavır biraz tereddüt yaratıyor insanlarda. Ya da uygun olan bir tavrı geliştiremiyoruz. Ya da kendimizi öncelediğimiz için bize uygun olanı baskılıyoruz. Aziz dostlarım, bu mikrofonlardan bunu söylemek çok acı ama tesbihinden dolayı, tesbihatından dolayı ya da peşinden gittiği, inandığı, güvendiği, dinlediği hocasından dolayı, cemaatinden dolayı ayrılan, biten evlilikler biliyorum. Ya da kendi dininin inancını çok farklı, baskın bir zorbalıkla, burada din ve zorbalık nasıl, hani dinde zorlama yoktur buyurulmasına rağmen bir araya gelir, onu da bilemiyorum ama bu baskı ve zorbalıkla ifade etmesinden ya da karşı tarafa bunu dikte etmesinden dolayı biten, zarar gören evlilikler biliyorum bu 25 yıllık aile koçluğu çalışmalarımda. Dolayısıyla farklı kültürlere böyle kol kanat gererek, göğüs açarak onları kardeşçe, dostça yaşatmış bir medeniyetin torunları olarak ecdadımızın o farklı kültürlerle bir arada bulunma yeteneğini kazanmamış ya da kaybetmiş durumdayız. İşte sosyal farkındalık derken bu farkındalığın sadece fark ederek değil, gereğini yerine getirmeyi de ifade ediyorum. Kültürel boyutuyla birbirimize olan samimiyetimiz, sabrımız, tahammülümüz, bunlar minimumu. Bir de sevgi olması lazım, saygı olması lazım. Bunu tamamen kaybettik. Şu anda Batı dünyasında 50 yıl önceye göre evet büyük bir mültecilere karşı kinlenme var. Büyük bir white supremacy dedikleri beyaz ırkın üstünlüğüyle alakalı bir baskılama var. Ama buna rağmen Batı dünyasındaki onca hengamenin içerisinde onlarla kurduğu bu sosyal farkındalık etkileşimi yüzünden çok daha kendi ülkesine göre rahat şartlarda yaşayan kişiler, dostlar tanıyorum ve onlarla iletişim halindeyim. Kıyasladığımız zaman neden kendi ülkesinden hicret ederek oralarda yaşadığıyla alakalı konuştuğumuzda, hocam en azından bizim bu yaşam şeklimize, yaşam stilimize saygı gösteriyorlar, inancımıza saygı gösteriyorlar diye bana anlatıyorlar. Bunu sadece Türkiye olarak lütfen düşünmeyin. Elhamdülillah civar ülkelere baktığımızda, Orta Doğu'ya baktığımızda Türkiye'yi bu konuda çok daha iyi görüyorum. Ama bu iyilik ecdatla kıyasladığımızda su götürmez bir şekilde iyilik değil, dip yapmış durumdayız. Yeniden o ecdadın merhametine, anlayışına, algısına, kültürüne yetişmemiz lazım. Kurban olduklarım bazen görmezden gelmişler, bazen üstünü örtmüşler, bazen sabretmişler, bazen idare etmişler, bazen tahammül etmişler, bazen de hoş görmüşler. Bütün bunların içerisinde geçen Harvard'dan bir sosyoloğun bir araştırma raporu elime geçti. Yahudileri, Hristiyanları ve Müslümanları özellikle Osmanlı döneminde incelemiş. Hristiyanların ve özellikle Hristiyanlarla ilgili kısmını şöyle söyleyeyim. Hani neden böyle diyor? Önce sıkıntı kısmını açıklayayım. Doğu ve Batı Roma'nın birbiriyle olan savaşlarında İstanbul'un İtalya'dan gelen, Roma'dan gelen Hristiyanlar tarafından nasıl yağmalandığı malumunuz. Dolayısıyla diyor ki Hristiyanlar da Yahudiler de en rahat dönemlerini, en sorunsuz dönemlerini Osmanlı'nın kol kanat gerdiği o güçlü döneminde yaşamışlardır. Bu da bir tarafta dursun. İşin bir de iletişimsel boyutu var aziz dostlarım. İletişim içerisinde sosyal işaretleri, jestler, mimikler, tonlama, beden dili, sesin rengi, artikülasyonu, tınısı, ahengi, seçtiğimiz kelimeler, bunların doğru yorumlanabilmesi, özellikle karşı taraftan doğru bir şekilde tehdit olarak algılanmayarak doğru algılanabilmesi, çatışmanın çözümünde yapıcı rol üstlenebilmemizi sağlıyor ve bizi uzlaşıya ve anlaşmaya götürüyor. Dolayısıyla farkındalıksa o fark oluşturan farkı fark etmemiz ve hangisi makbule geçecekse, Hangi sehora geçecekse onu yapabilme yeteneğimiz. İşin bir de etik ve değerler boyutu var ahlaki anlamda. Adalet gibi, merhamet gibi, sorumluluk gibi evrensel değerler doğrultusunda düşünebilme, gereğini yapabilme ve hareket edebilme yeteneği. Bu açıdan hani sosyal farkındalıkla alakalı özellikle 2 yıldan beri devam eden Gazze'deki soykırımla ilgili gönlümüz yanık. Bu yanıklığı İsrail'in civar ülkelere, Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a, Pakistan'a, İran'a, en son Katar'a yaptığı saldırılarla Yemen'e görüyoruz ki pervasızlık bütün işin etik değerler boyutunu, ahlaki değerler boyutunu, evrensel değerler boyutunu aşmış durumda. Ben acizane ODTÜ'de kamu yönetimindeydim ama uluslararası ilişkiler dersi de aldım hocalarımdan. Siyasal bilgilerde İstanbul Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkiler okudum. Az çok mürekkep yalamışlığımız var bu konuda. Az çok da dünya tarihi okumuşluğumuz var. Aziz dostlarım, böyle bir kepazelik dünya tarihinde görülmedi. Yani kendi ülkenizin bütün kaynaklarından trilyon dolarlık yardım yaptığınız bir ülke, büyük uçaklar, jetler, saray gibi uçaklar hediye ettiğiniz bir jestinizin bir ay sonrasında İsrail'e yardım ederek ülkenizin bombalanmasında Patriot füzelerini kullanmadan, sizi korumadan ve bu saldırıya izin vererek sizi arkadan hançerlemesi, dünya tarihinde bir örneğini görmedim. Üstelik son aldığımız haberler bu saldırıların İsrail'in yakıt ikmali yapmadan yapamayacağını göstermesi açısından uçuş güzergahlarını incelediğimizde internette açıkça görülüyor ki Katar'dan kalkan İngiliz uçakları, tanker uçakları da İsrail'e, İsrail jetlerine yakıt ikmali yapmış. Yani böyle bir rezalet, böyle bir kepazelik, böyle bir hani evrensel değerler falan filan diyoruz. Uluslararası ilişkiler diyoruz, diplomasi diyoruz. Dünya tarihinde ben en azından okumadım. Hani sizler okuduysanız, örneğini gördüyseniz sizi bilginizle baş başa bırakıyorum. Dolayısıyla hani insan utanıyor evrensel değerler demeye. Batı'nın son haline baktığımızda Macron'un karikatür krizlerinden sonra kamu binalarının cephesine böyle dev ahlaksız karikatürler astırması, Allah Resulüne hakaret eden karikatürleri bütün kamu binalarına astırması laikliğin öldüğünün ifadesiydi. Demokrasinin öldüğünü, insan haklarının öldüğünü bu açıdan bir kez daha görüyoruz Batı'da yaptıkları çifte standartla. Yani İsrail'e dokunursanız hak ve özgürlüğünüz yok. Ama onun dışında birine dokunursanız biz sizi koruruz gibi bir davranış içerisindeler. Ama işin sosyal farkındalıkla alakalı, devlet bazında Batı'da böyle ama Batı'dan yükselen kişisel sosyal farkındalık çığlığı İslam ülkelerinden yükselen kişisel sosyal farkındalık çığlığından çok çok daha desibel olarak yüksek. Bu açıdan inşallah Rabbim hepsine hidayet nasip eylesin. Bize de basiret ve firaset lütfeylesin. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla biraz silik ve sönük geçiyor. Hem Gazze filosuna destek, hem Gazze'ye destek, hem bununla alakalı yapılacak, yapılabilecek eylemler. En azından Türkiye açısından ve haddimi aşmayayım, kendime çuvaldızı başkasına saplamadan iğneyi kendime saplayayım. En azından benim kendi farkındalığım açısından bunun bir Müslümana layık olan şekliyle olmadığını sizlerin huzurunda Rabbimi arz etmiş olayım. Bağışlanmamız için birbirimize inşallah dua edelim. Aziz dostlarım, elbette bu boyutlarına baktığımızda çok farklı, çok çeşitli boyutları var ama psikolojik ve pedagojik açıdan da olaya bir bakmak isterim. Çünkü çok yönlü, 360 derece bütün hayatımızı etkileyen bir farkındalık bu. Tabii psikolojik, pedagojik perspektif deyince akla hemen Daniel Goleman'ın Emotional Intelligence diye literatüre geçen duygusal zeka modeli geliyor. Goleman burada özellikle sosyal farkındalık duygusal zekanın temel bileşenlerinden biridir diye bunu iddia ettiği için başkasının duygularını okuyabilmeyi sosyal becerilerinin ya da sosyal beceri yeteneğinin, yetisinin, yetkinliğinin kalbine koyuyor aziz dostlarım. Yani insan başkalarının duygularını anlayıp o duyguları kendi merhametiyle besleyebildiği ya da o duyguların gereğini yapabildiği ölçüde insandır. Bu açıdan ecdadımız, başkaları kısmında sosyal hayatta sadece kendi inancının müntesiplerini, müminlerini değil, Engizisyon'dan kaçan, İspanya'dan kaçan Yahudiler de kol kanat germiş. Doğu ve Batı Roma çatışmasında İstanbul'u talan eden Hristiyanların da haddini bildirerek buradaki Hristiyanların daha özgür bir hayat yaşamasını sağlamış. Dolayısıyla inanç özgürlüğü açısından büyük ecdadımıza rahmet olsun. Onların sağladığı imkanlar kadar, onların sosyal farkındalık ve merhameti kadar bir merhamet dünya tarihi umuyorum ve sanıyorum görmemiştir ve bundan sonra da göremeyecektir diye düşünüyorum. Bizim en güçlü olduğumuz vakitlerde bu sosyal farkındalığımızın gereğini nasıl yaptığımız ortada, ama onların en güçlü olduğu vakitlerde onları nasıl soykırım ve katliam yaptığı, merhametsiz davrandığı, asla empatik davranmadığı, o da dünya tarihinde okuyan herkes için apaşikar ortada. Aziz dostlarım, pedagojik açıdan baktığımızda da çocukların erken yaşta hem bireysel olarak kendi özgün ve özgür kimliklerini, kişiliklerini oluşturmalar açısından, hem de yaşadıkları içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olduklarını öğrenmeleri açısından bu yetkinlik çok kritik bir yetkinlik. Yani nasıl ilkokula başlarken, şu anda eğitim, öğretim yılımız da başladı. Rabbim bütün yavrularımızın bahtını açık etsin, zihnini açık etsin, gönlünü açık etsin. Sevdikleri fıtratlarına uygun bir mesleği yapabilmeleri konusunda eğitim almalarını nasip eylesin. Sadece kuru kuruya bir ezber değil, ilmi faydalı kılacak bir şekle dönüştürecekleri bir eğitim onlara lütfetsin diyelim. Amin inşallah. Bu açıdan yani okula yolladığımız yavrucakların içinde bulundukları sınıflarında bile bu sosyal farkındalık, eve dönerken servis otobüsünde yine bu sosyal farkındalık, apartmanda aynı arkadaş grubuyla, komşu grubuyla sosyal farkındalık. Tabii anne babaların da bununla alakalı onlara biraz eğitim ve terbiye vermesi gerekiyor. Japonya ilk öğretimde böyle okullar açılırken 18 maddelik böyle bir geleneksel, nasıl söyleyeyim, kılavuz gönderir, okul kılavuzu anne babalara. Ve bunun birinci maddesi, bütün maddeler hemen hemen sosyal farkındalıkla alakalıdır. Bir başka programda inşallah hepsini okurum ama birinci maddesi çok enteresan. Karşındakini, arkadaşını, öğretmenini sevgiyle, saygıyla dinle diye başlar. Dolayısıyla ailelere de bir uyarı vardır, bir paragraf olarak. Diğer bütün maddelerle de ilgilidir bu paragraf. Lütfen çocuklarınızın bunu yapabilmesi için siz de evinizde bunu uygulayın. Çünkü ilk öğretmeni çocuğun sizsiniz diye de bir küçük kılavuz. Bölge bölge farklılıklar göstermesine rağmen genelde böyledir Japon kültürünün çocuk yetiştirme stili. Sosyal farkındalık üzerine kurulmuş desek yanlış olmaz. Aziz dostlarım, tabii psikolojik ve pedagojik perspektiften bahsedip okulların da açılmasından da bahsettikten sonra akran zorbalığından bahsetmeden bu konuyu geçmek mümkün değil. Çünkü çocuklarımıza en fazla zarar veren, onların en çok muzdarip olduğu, öğretmenlerin ve okulların, okul yönetimlerinin çilesi olan bir akran zorbalığı yaşanıyor okullarda. Bunu Türkiye'nin 860 ilçesinde alın teri olan, eğitim veren bir kardeşiniz olarak, bu ülkeyi karış karış gezmiş, görmüş, okullarda seminerler vermiş bir kardeşiniz olarak, tecrübeme dayalı olarak da anlatıyorum. Basından gördüğümüz, öğrendiğimiz, okuduğumuz kadarıyla da anlatıyorum. Perişan durumdayız. Hani olumsuzlukla başlayarak böyle bir zihin kirletmesi oluşturmak istemem. Ama sosyal farkındalık eksikliği çocuklarımızda akran zorbalığına dönüyor. Bunun önleminin alınmasıyla alakalı küçücük bir size reçete sunabilirim. Ne olursunuz? Hani okullar başladı, çocuklarınızın kiminle arkadaş olacağına, bu da bir sosyal farkındalık yetisi, dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kişi arkadaşının dini üzerinedir, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin diye buyuruyor. Dolayısıyla bunu anne baba olarak yönetebilirsiniz. Buna navigasyon görevi yaparak bunu navige edebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Nasıl? Lütfen çocuğunuzun sınıfından 3-5 böyle sizin değerlerinize uyan, sizin kişiliğinize, aile yapınıza, geleneğinize, örfünüze, inancınıza uyan 3-5 aileyle siz dost olun. Onları evinize çağırın, davet edin. O yavrucakların, seçtiğiniz ailelerin yavrucaklarının doğum günlerini ortak bir mekanda, sizin evinizde, onların evinde kutlanması ile alakalı çocuklarınızı teşvik edin. Arada sınıfa hediye gönderin. Arada sınıf annesi olarak orada bir şeyler yapın. Dolayısıyla çocuk sizin sosyalliğinizi takip edecektir. Hani saldım çayla mevrem kayıra, eskiden eti senin kemiği beni de teslim edilir, sonra da bırakılırdı. Ama eskiden bırakılan öğretmenlerin kalitesi de mesleğini iyi yapan bütün meslektaşlarıma saygım sonsuz. Şu andakine göre herhalde biraz daha kaliteliydi. Bu anlamda gözümüz arkada kalmazdı. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla biraz Aristo'nun yıllar evvel, yüzyıllar evvel söylediği gibi eğitim işi okula bırakmayacak kadar kutsal bir iştir diyor. Anne baba olarak ilk mürebbiyesi, terbiyecisi, eğiticisi siz olduğunuza göre bu konuda biraz daha duyarlı olmanızı istirham ederim aziz dostlarım. Sadece ziyaretler değil, sizin arkadaşlarınızla kurduğunuz, sizin geçmiş okul arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle kurduğunuz diyalog da çocuk tarafından sosyal farkındalık penceresi, perspektifi açılacak, görüş açısı, bakış açısı gelişecek, değişecek bir farkındalık oluşturacaktır. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun, toplumun en önünde bir kişi olarak öğretmenlerinin, hangi öğretmen olursa olsun, birkaç sene evvel Marmara İlahiyat Camii'nde müzik öğretmeninin cenaze törenine katılıp tabutunu taşımıştı. Hani burada haşa kötüleyerek, yani müziği kötüleyerek falan değil, hani genelde hani müdürümüz ya da sınıf öğretmenimiz ya da bize en yakın öğretmenimiz, sevdiğimiz öğretmenimiz gibi klasmanlara ayırırız. Hayır, kendin üzerinde emeği olan, okulunda öğretmenlik yapan, hemen hemen bütün öğretmenleriyle alakalı gördüğümüz kadarıyla, hani bize anne baba sevgisiyle alakalı, evlat sevgisiyle alakalı bir farkındalık oluşturdu. Basından gördüğümüz kadarıyla, şahit olduğumuz kadarıyla, öğretmenle ilgili de, arkadaşlıklarıyla ilgili de o farkındalıkta rehber oluyor. Sizin de modellemenizi, yüksek bir farkındalıkla çocuklarınıza en azından rol modeli olmak adına uyarlamanızı istirham ederim. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında programın ikinci bölümündeyiz. Sosyal farkındalığı anlatmaya devam edeceğim, işlemeye devam edeceğim. Yeniden hoş geldiniz efendim. İşin empatik boyutunu, toplumsal boyutunu, kültürel boyutunu, iletişimsel boyutunu, ahlaki boyutunu, psikolojik, pedagojik boyutunu anlattım sizlere sosyal farkındalığın. Bir de sosyolojik açıdan ve felsefi açıdan olaya bakmak isterim. Yıllar evvel müşterimiz öldü yaşasın, müşteri biz diye bir makale yazmıştım. Yani müşteri miz ekili olduğunda bizim müşterimiz, ama müşteri biz olduğunda biz müşteriyiz. Müşteri biz. Müşterimiz yerine müşteri biz. Biz müşteri olduğumuzda nasıl oluyor? Daha empatik davranıyoruz. Ama birisi bizim müşterimizse bunda kendimizi onun yerine koyamıyoruz. Ev sahibiysek evi kiralarken, şirket sahibiysek bir ürün satarken veya ham maddeciysek tedarikçilerimizle alakalı, yani paydaşlarımızla ilgili bir türlü o farkındalığa ulaşamıyoruz. İşte sosyolojik açıdan baktığımızda da sosyal farkındalık bireyin benden çıkıp bize, bizcileyin bilincine ulaşması. Çok da kolay olmuyor. Çünkü enaniyetimiz var, egoistliğimiz var, bencilliğimiz var. Her şeyden evvel çok nefis olan bir nefsimiz var. Şeytanımız var, vesveseler var. Kıyasla bizi mahveden toplumsal bir baskı var. Dolayısıyla daha önde olma, daha iyi olma, yekürküm ye var, derler diye bir virüs var. Dolayısıyla bu çok kolay olmuyor. Ama bu ben ve bizi şöyle açıklayayım size aziz dostlarım. Spor takımında olduğunuzu düşünün. Mesela çok meşhur diye futboldan örnek vereyim. Siz bu takımın üyesisiniz. Dünya Kupası'nda, hadi en üst şeyi vereyim, limiti vereyim. Sizin takımınızdan gol kralı olması mı sizi daha çok sevindirir bir kişinin, yoksa takımınızın şampiyon olması mı? İşte bu benden çıkıp bize ulaşma böyle bir şey. Ben bunu sorduğum zaman genellikle değil, %100 yani. Hocam tabii ki gol kralının bizden olması değil, takımımızın şampiyon olması bizi çok sevindirir. Bizi sevindirir. Biz bilinci işte bu. Ülkemizi sevindirir. Bizi sevenlerimizi sevindirir. Gönül coğrafyamızı sevindirir. Hani çok fazla alakam yok futboldan. Örnek verirken de biraz sıkılmıyor değilim. Hani onu tekrar meşhur etmemek adına. Ama şöyle de bir etkisi var. İsviçre'de bulunduğum bir dönemde hocam Galatasaray'ın başarılarından evvel biz İsviçre'de Türk bayrağı bile sokakta taşıyamıyorduk. Öyle bir baskı vardı demişti oradaki dostlarım. Dolayısıyla hani felsefi bakışta da ötekinin varlığını kabul etmeyi, insanın yalnızca bireysel çıkarıyla değil toplumsal bütünlük ve insanlık onuruyla hareket etmesi gerektiğini öğretiyor o felsefe. Şu anda batıda gittikçe dibe vuran, çöken, mahvolan o felsefe. Dolayısıyla hem sosyolojik hem felsefi bakış açısını destekleyen bir şey. Eğer takımın şampiyon olmasını istiyorsanız işte o ötekinin varlığını kabul etmeyi bile, bakın İsviçre'de Türk bayrağı ne alaka, ama bir takımın şampiyon olması orada bile öyle bir sevinç oluşturmuş. Bu böyle olmasına rağmen aziz dostlarım, bakarsınız izlemiyorum 15 yıldan beri elhamdülillah. Bütün ilgimi alakamı kestim. Hocam ne alaka, yine örneği oradan verdiniz demeyin. Eski bilgiler diye kalsın aklınızda lütfen. Tamamen uzağım yani, bunu size temin ederim. Ama izlediğimiz dönemlerden aklımızda kaldığı şekliyle, şu anda basından sosyal medyanın önümüze düştüğü şekliyle pas vermiyoruz aziz dostlarım. Hani ben atayım, ben kahraman olayım, benim skorum olsun gibi. Bunu sadece futbolla alakalı değil, hani başarı arkadaşımızın olsun ne olur, küçücük bir şeyde bile tekrar onu gündeme getirerek, ya asıl benim yaptığım belli olsun diye ekstradan bir konuşma ihtiyacında oluyoruz. Halbuki Kur'an'ı bir ifadeyle hardal tanesi kadar bile olsa, yerin 7 kat derinliklerinde de olsa, bir kayanın içinde saklı da olsa, Allah o iyiliğini ortaya çıkartacak yani. Rabbe güvenmiyor muyuz aziz dostlarım? Bu açıdan şimdi size hayatımızı etki eden varlık aleminin diğer unsurlarını bir tarafa bırakarak, hani ekonomide vardır ya Cateris Peribus, bütün bağımsız değişkenler sabit olmak kastıyla arz artarsa, talep artarsa, enflasyon artarsa, fiyat artarsa gibi bir değişken üzerinde durarak, çünkü hepsinin etkileşimde olduğu bir şeyde öyle bir denklemin bilinmesi imkansız hale geliyor. Ekonomistler ancak öyle çözerler. Acaba ne olur bu durumda tüketici davranışları diye, ya da ülkedeki vergi ya da işte satışlar, ithalatlar, ihracatlar gibi incelerler bunu. Dolayısıyla biz de varlık aleminin o diğer unsurlarını şimdilik bir tarafta park edelim. Sosyal hayatımızdaki etkileşim ile ilgili kişisel farkındalığımızı biraz sizlere anlatmak isterim. Bununla alakalı Harvard Üniversitesi'nin ilişkilerin yaşamsal boyuta etkisi diye bir çalışması var. 80 yılı aşan bir çalışma aziz dostlarım. Yetişkin gelişimi çalışması bu. Burada yani 80 yılı aşan bir şeyse inanın bilim dünyasında bundan 10 tane yok. Bu kadar geniş kapsamlı, uzun süren ve saygın bir üniversite tarafından yapılan, onun için çok önemsemek gerekiyor. Bir parantez açarak buradan da bilim dünyasına, iş dünyasına bir çağrımız olsun. Hani Ar-Ge dediğimiz şey İslam dünyasında bizim ülkemizde niye çok fazla kabul görmüyor? İşte bu tarz konulara bütçe ayrılmadığı için, hani bir doktora öğrencisi doktora çalışmasında böyle bir insan mutluluğunu belirleyen değerler araştırması yapıyorum efendim, İşte şu kadar milyon lira lazım diye bir şey söylese mesela, evladım bırak insan mutlu olur bir şekilde, sen kendi işine bak gibi falan. Hayır, bütün detayları en ince ayrıntısına kadar önem vererek, inceleyerek, üzerinde çalışarak, bakın 80 yıllık bir çalışmadan bahsediyorum. Dolayısıyla Batı'nın bu anlamdaki gelişmişliğini ben Ar-Ge'ye verdiği değer olarak ifade ediyorum. Parantezi kapatıyorum. İş adamlarımıza, akademisyenlere, bilim camiasına inşallah bir hatırlatma olsun. İnsan bu çalışma, yetişkin gelişimi çalışması, insan mutluluğunu belirleyen en güçlü değişkenin para veya başarı değil, ilişkilerin kalitesi olduğunu gösteriyor. Evliliklere baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görüyorlar. Şirketlere baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görüyorlar. Kişiler arası iletişime baktıkları zaman bunun böyle olduğunu görüyorlar. Bundan 30-40 yıl evvel Amerika'da da, Türkiye'de de, Amerika bizden çok daha evvel evrildi bu konuda. İyi anlamda söylüyorum bunu. Mesela 2000'li yılların başında Amerika'da kişisel istekler açısından iş yerlerinde para bir numarada değildi. 3, 4, 5, 2010'a geldiğinde 7'ye kadar düşmüştü. Ama o dönemde bizde bir numaradaydı. Şu anda da bizde 3'e 4'e düşmüş durumda. Onun önünde, ötesinde bir şey istiyor insan. Adam yerine, insan yerine konmak istiyor. Sözünün tesir etmesini istiyor. Kendine değer verilmesini istiyor. Gelişimine bir kaynak aktarılmasını istiyor. Bir anlam istiyor, bir farkındalık istiyor. Varlığının oraya bir değer katmasını istiyor. Kendini gerçekleştirmek istiyor gibi gibi farklı şeyler var. Statü istiyor mesela. Çok enteresandı. Bir iş gücü araştırması yapılmıştı 2000 yılının başında. Bir insan kaynakları zirvesinde anlatılmıştı. Mesela patron katında plazalara kartla geçiliyor. Patron katındaki VC'lerin kullanımıyla alakalı eğer üst düzey çalışanlara böyle bir yetki verilirse mutlulukları artıyor. Yetkileri kısıtlanırsa, ya ben orayı kullanıyordum şimdi isim vermiyorlar, hani ne oldu acaba bu ilişkiler, hani işin sosyal farkındalığıyla alakalı ilk fark ettikleri o oluyor. Dolayısıyla tekrar bu yetişkin gelişimi çalışmasına dönecek olursak aziz dostlarım, yakınlarıyla temasta bulunduğu, bu en yakın akraba olabilir, aile olabilir. Aile, akraba, şu anda büyük şehirlerde akrabadan öte yakın komşularımız var, komşu. Arkadaş çevresi, okul çevresi, iş çevresi, bu yakınlarıyla bağları güçlü olan kişilerin hem yaşam doyumları, mutlulukları, hem de fizyolojik olarak, sadece şeyden bahsetmiyorum yani, duygularından, fizyolojik olarak, biyolojik olarak, bedensel olarak sağlık göstergeleri çok daha yüksek bulunmuş. Dolayısıyla bu bulgu, bu 80 yıllık çalışmada ortaya konan bu bulgu bize gösteriyor ki sosyal farkındalık sadece iyi bir insani özellik değil, yaşam kalitesinin bilimsel bir belirleyicisi de olmuş durumda. Aziz dostlarım, bununla alakalı yine Harvard'ın yaptığı bir çalışmadan telomerlerle ilgili Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamızın bir alıntıladığı bir makale var. Bunun bir bölümünü size okumak istiyorum. Biliyorsunuz insan ömrünün uzunluğunu telomer dediğimiz bu kromozomların en uç kısmındaki yapı belirliyor. Telomer kromozomun kuyruğu diyebiliriz, yani daha kolay anlayabilmek için. Biliyorsunuz X ve Y kromozomları var insanda. Bunların ucunda böyle püskül gibi bir gen sarmalı var. Bunun uzunluğu, bakıyorlar tıp dünyası, hatta Londra'da bununla alakalı bir test yapılıyor. Hani telomerin uzunluğunu birkaç bin dolara biyolojik olarak o testin sonucuna göre size söylüyorlar. O uzunluk yakıt piliniz gibi. İşte diyor 40 yıl, 30 yıl, 10 yıl. Tabii ki Allah bilir, Allahu alem. Ama bilimsel olarak size şeyi söylüyorlar, yakıtı. Peki burada akla şu geliyor. Acaba telomerlerin uzunluğunu ne belirliyor? Değil mi? Madem ömrümüzün uzunluğunu telomer belirliyorsa, telomerin uzunluğunu ne belirliyor? Cenab-ı Rabbül Alemin'in hiç kimseye böyle bir kayırmacılık yapmayacağı, adaletsizlik yapmayacağı çok kesin. Dolayısıyla herkese adil mutlak olduğu çok kesin. Dolayısıyla burada bazı faktörler var. İşte Osman Müftüoğlu hocam bu faktörlere değmiş makalesinde. Oradan okuyorum izninizle. Telomerlerin uzunluğunu da güçlü ve sağlıklı aile bağları belirliyor. Sağlık kontrollerini düzenli yaptıran, sağlık sorunlarını çözmede geç kalmayan, beslenme, uyku, stres yönetimine dikkat eden, iyi eğitim alan kişilerin ömrü daha uzun oluyor. Temiz bir çevrede yaşamak ömrü uzatıyor. Güçlü dostluk ve arkadaşlık bağlarına sahip olmak, sağlam ve sıcak aile ilişkileri de fevkalade önemli sayılıyor. İnançlı olmak, inanç zenginliği ve gücüne sahip olmak, aidiyet duygularının sağlamlığı, hoşgörü, affetmek, sevgi, merhamet, paylaşım, gerektiğinde kabullenerek bu da geçer yahu diyebilmek ömrü uzatıyor. Yani diye bitiriyor Osman Müftüoğlu hocam, uzun ömrün sırrı sadece yaban mersini, brokoli ya da üzüm çekirdeğinin içine sıkıştırılmış değil. Aziz dostlarım, size sosyal farkındalığı anlatıyorum. Hani ömrünüzün uzun olmasını istiyorsanız, zaten Allah Resulü'nün bununla alakalı sıla-i rahim, akraba ziyaretleri, anne babaya izzet, ikram, sabah erken kalkmak, hepsi bir sosyal farkındalıkla alakalı. Evde misafir ağırlamak sosyal farkındalıkla alakalı. Bunları zaten ifade etmiş. Ama bu makale çok enteresan. Hemen hemen hani bunu maddeleştirirsek, burada 20'ye yakın madde var. Telomerin uzunluğuna etki eden. Bu 20 maddenin, bütün samimiyetimi söylüyorum, 15'i sosyal farkındalıkla alakalı, bizim sosyalliğimizle alakalı. Bununla alakalı bir küçük hatırlatma daha yapıp, yine büyük bir çalışmadan bahsederek, ama inşallah programı bitirelim bu haftalık bu kadar diyerek. 1961 yılında bu çalışma Amerika'da Rosetta adlı bir İtalyan kasabasında, çok az kalp krizi var. Ondan sonra diyorlar, hani biliyorsunuz kalp damar rahatsızlığından ölüm şu anda dünyada bir numara. Sigaranın da 8 milyon biliyorsunuz. Sigaradan ölenlerin bile çok çok üstünde. Dolayısıyla çok önemli yani onlarla ilgili. Uzun ömrü de o belirlediği için kalp ve damar, yani damar sağlığı biliyorsunuz uzun ömre en çok etkeden unsurların başında geliyor. Hatta bunun için en uzun bacak kaslarımız ve oradaki damarlar rahatlasın diye bacaklara ikinci kalp deniyor. Dolayısıyla bacaklarınızı güçlendirmeyle alakalı da lütfen internette egzersizlere bir bakmanızı tavsiye ederim. Araştırıyorlar bilim insanları. 10 yıllarca sürüyor bu araştırmalar. Uzun araştırmalardan sonra görüyorlar ki kalp krizine sebebiyet veren çoğu etken, mesela yağlı yemek gibi, spor eksikliği gibi, bu kasabada da Rosetta'da da mevcut. Peki diyorlar, bunları hastalıksız yapan şey ne? Hani Amerika bilim değil mi? Batı dediğimiz şey iki şeyin üstünde duruyor. Bir, rızık, bol para, kazanç. İki, uzun ömür. Ama Allah Resulü'nün tavsiyesine baktığımızda da, hani ömrü uzun, rızkı bol olmasını isteyen, akrabasını ziyaret etsin, komşusunu iyilik yapsın, misafirini ağırlasın gibi farklı farklı hadis-i şeriflerde o ömür uzunluğu ve rızık bolluğuyla alakalı tavsiyeleri var kurban olduğumun, ama bakan kim? Peki bu kasabada da spor çok az yapılıyor, yağlı yemek istediği kadar yiyorlar, Amerikan tarzı beslenme. Ne oluyor da bu adamlar kalp rahatsızlıkları olmuyor, uzun ömürlü yaşıyorlar diye. Oradaki insanların güçlü arkadaşlık, aile ve akrabalık ilişkileri onları mutlu, stresli, sağlıklı yapıyor. Kasabada yaşayan insanlar birlikte yemek yiyorlar, o İtalyan kültürünü, o sokak geleneğini ihya ediyorlar. Etkinlikler yapıyorlar sık sık, sokak festivalleri, sık sık birlikte sohbet ediyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar. Birbirlerine psikolojik destek veriyorlar. Bu ziyaretleşme sonucu stres de çok düşüyor tabii. Ve dünyanın bir kasaba için söyleniyor, en fazla sivil toplum örgütünün olduğu yer Rosetta kasabası seçiliyor. Her işte sosyal farkındalığı anlatıyorum aziz dostlarım size. Hemen hemen her konuyla alakalı aklınıza gelebilecek bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf, bir dernek, bir hareket, bir girişim kurmuşlar. Bu da onları daha sağlıklı yapıyor. Dolayısıyla geçen hafta da bahsettiğim gibi bir mesele olduğunda, bir problem olduğunda ona bakış açımız insanlığımızı ortaya koyuyor. Sosyal farkındalığımız şu anda haşa Rabbimizin adına kim konuşabilir? Ama en azından Rabbimiz bundan razı değil boyutunda gibi geliyor bana acizane. Haşa onun adına kim konuşabilir, ama şu andaki mevcut sosyal farkındalığımız birbirimizi mutlu etmeye yetmiyor. Ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürmeye yetmiyor. Bu ülkede yaşayan vatandaş boyutuyla birbirimize bağlı olduğumuz halkımızın yüzünü güldürmüyor. Akrabalarımızın yüzünü güldürmüyor. Aynı apartmanda konu komşunun yüzünü güldürmüyor. Çok daha samimi, çok daha içten, çok daha kuvvetli bir bağ olması gerekiyor. Bunun tam vaktidir diye düşünüyorum. Boyutlarını gelecek hafta yine size anlatmaya gayret edeceğim aziz dostlarım. Ama her şeyden evvel bunun size faydası olduğunu yeniden hatırlatmak istiyorum. En azından menfaatimiz icabı. Uzun ömürlü olmak istiyorsak, daha sağlıklı olmak istiyorsak, daha mutlu olmak istiyorsak, daha prestijli, itibarlı olmak istiyorsak, daha güçlü olmak istiyorsak, bunun yolu sosyal farkındalığımızı geliştirerek meseleleri, problemleri çözerek daha problemsiz bir dünyaya vesile olmak, bunun huzuru, mutluluğu ve o problemsiz dünyada yaşamanın iyiliği, güzelliği bizi abad edecektir. İnşallah gelecek hafta görüşünceye kadar bu sosyal farkındalığınızı biraz daha geliştirdiğiniz, programın ilk bölümünde anlattığım şekliyle okulların başladığı şu dönemde, sınıfta çocuğunuzun bulunduğu sınıfta, okuduğu okulda, yaşadığı bölgede onların akranlarıyla daha iyi bir iletişim kurmasıyla ilgili sosyal farkındalığını geliştirecek bir örnekleriniz, rol modelleriniz inşallah olur. Bu konudaki faaliyetleriniz artar ve Gazze duyarlılığı her şeyin ötesinde bu insanlık dramına, bu soykırıma bir dur demekle alakalı. Hem Gazze filosunun desteklenmesiyle ilgili, hem yapılabilecek bir şeyler varsa bunun gündeme getirmesiyle alakalı. Evet, Gazze farkındayım diyerek geçiştirmek olmuyor. Gereğini yapmak da gerekiyor. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.